Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahmeh. İnneke entel vehhab. Allahümme cealna minet tevvabin ve cealna minel mutedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Yusuf suresinin 23. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yusuf aleyhisselam kardeşleri tarafından kuyuya atıldıktan sonra bir kervan tarafından kuyudan çıkarılır ve Mısır'a köle diye satılır. Satıldığı kişi devlet idaresinde önemli bir konumu olan kimilerine göre maliye veziri, bakanı, kimilerine göre üst düzey muhafız komutanı, aziz diye isimlendirilen üst düzey bir görevli. Satın alınca hanımına döner ve der ki, buna iyi bak der, gör gözet, ona karşı titiz davran. Umulur ki ondan faydalanırız ya da onu evlat ediniriz diyerek Yusuf Aleyhisselam'ı Yüce Rabbimiz bu vesileyle Mısır'da önemli bir yere yerleştirmiş olur. Günler geçiyor tabii. Yusuf Aleyhisselam gün geçtikçe gençliğin kemaline doğru, olgunluğa doğru ilerliyor. Son derece güzel, son derece çekici bir kişiliği var. Bir imtihan sahnesi gerçekleşiyor. Aziz'in hanımı Züleyha, kimi tefsirlerde Zeliha olarak da adlandırılıyor. Ama genelde toplumumuzda Züleyha olarak da biliniyor. Yusuf Aleyhisselam'a karşı aşırı bir ilgi, aşırı bir tutku yaşamaya başlıyor. İşte öyle noktaya geliyor ki Yusuf Aleyhisselam'la beraber olmak istiyor. 23. ayet tam da bu hadiseden bahsediyor. Estağfirullah. Veravedet hulleti huve fi beytiha an nefsih ve gallagatil ebvab ve galet heytelek kale me'azallah innehu rabbi ahsene methvay innehu la yuflihu zalimun. Ve o evinde kaldığı kadın onun nefsinden murad almak istedi. Yani Yusuf'la beraber olmak istedi. Kapıları kapatıp kilitledi ve Yusuf'a hitaben ben sana aidim, haydi gelsene dedi. Yusuf bunun üzerine kale me'azallah, Allah'a sığınırım dedi. Böyle bir cürme, böyle bir kötülüğe tevessül etmekten Allah'a sığınırım. İnnehu rabbi ahsene methvay, o benim Rabbimdir ve o bana en güzel imkanı sunmuştur. Güzel bir mevki vermiş ve bana ihsanlarda bulunmuştur. Muhakkak ki o zalimler asla felah bulamaz, kurtuluşa eremez, başarıya ulaşamaz. Ben zalimlerden olmak istemem dedi adeta. Evet, burada bu konuyu biraz açalım. Evinde kaldığı kadın onun nefsinden yani Yusuf'tan murad almak istedi. Yani arzusunu efendim bir şekilde yerine getirmesini istedi. Arzusu neydi? Yusuf'la beraber olmak. Burada ince bir nokta var. Ayet-i kerimede evinde kaldığı kadın diye bahsediliyor. Burada özellikle kadın ve erkek birbirinin mahremi değilse, birbirine evlenmeleri haram olan kimselerden değilse, bir evde yalnız başına kimsenin olmadığı bir şekilde kalırlarsa, orada şeytan onların üçüncü arkadaşları olur. Ve bir şekilde onları günaha sevk eder. Bu kim olursa olsun. Bazen insanlar evlerinde hizmetçiler tutuyorlar. Tabii tutabilirler. İşte bazen erkek bahçıvanlar veya benzeri vekil harçlar tutuluyor. Veya işte erkek evde yalnızken o evde hizmetçi hanım olabiliyor, yalnız oluyor. Bunlar son derece tehlikeli, mahzurlu, yani insanı fuhşa, zinaya, harama götüren yollar. Bu noktalarda azami dikkat gösterilmeli. Rabbimiz burada evinde kaldığı kadın, o Yusuf'un evinde kaldığı kadın buyurarak, o evinde ekini şüphesiz boşuna kullanmıyor. Doğrudan o ifadeyi kullanmadan da Rabbimiz elbette bu muhtevayı, bu manayı verebilirdi. Özellikle o ifadenin kullanılmasına dikkat etmek lazım. Bazen akraba da olsalar, aynı evde kaldıkları zaman, baş başa kaldıkları zaman, erkek ve kadının gayrimeşru bir işe girişecekleri anlaşılıyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar da, ya Resulallah, insanın hanımı, onun kocasının akrabalarıyla, erkek akrabalarıyla da kalamaz mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte ölüm odur buyurur, işte ölüm odur. Bazen şöyle oluyor, tabii İslam kültürü, İslam edebi, İslam'ın hudutları tam gönüllere yerleşmediği zaman zorluklar yaşanıyor. Mesela bir eve işte evin erkeğinin erkek kardeşi geliyor. Evin erkeği işe gitmesi icap ediyor. Misafirlik olarak da geliyor olabilir yakınları. İşte amcası geliyor evin erkeğinin. Ne bileyim dayısı geliyor. Kuzeni geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Şimdi ayıp olur diyerek, tabiri caizse ayıp olur diyerek evin hanımıyla o akraba erkek, erkeğin akrabası olan erkek aynı evde işte kahvaltısını yapsın, işte efendim öğle yemeğini yesin, biraz istirahat etsin diye kalabiliyor. Bütün bunlar esasen insan fıtratı iyi bilinirse son derece mahsurlu olduğu görülür. Zaten Kur'an'ımız, sünnetimiz, Resulullah Efendimiz'in uygulamaları bunu yasaklıyor, uygun da görmüyor. Böylesi durumlar çok acı sonuçlara götürebiliyor. İnsan netice itibariyle birbirini çeken bir varlıktır. Ten mıknatısı diye bir şey de vardır. Yakınlaşmalar daha da yaklaştırır. Onun için bu konularda son derece hassas olmalı ve anlayışlı davranmalı. Şer-i şerifin, Kur'an ve sünnetin uygun görmediğini kim ne derse desin biz de uygun görmemeliyiz. Efendim kırılırmış, ayıp olurmuş. Yok efendim, kırılırmış, ayıp olurmuş olmaz. Güzelce izah edilir. Denebilir ki kardeşim beraber gidelim veya siz başka bir şekilde bir meşguliyet bulun. Falan saatte ben eve geleceğim. O zaman siz de buyurun inşallah diyebilmelidir. Bu insanların hatırı kırılmasın derken şer-i şerifin, Kur'an ve sünnetin esasları da çiğnenmesin. Hakkın hatırı âlidir denilmiştir. En çok gözetilmesi gereken hakkın hudududur. Hakkın ölçüleridir. Burada dikkat edilirse Yüce Rabbimiz hususiyle o kadının evinde Yusuf'un kalması neticesinde Yusuf'a karşı o kadındaki ilginin gittikçe arttığını işaret etmiş bulunuyor. Ve netice itibariyle kötü bir fiil, yasaklanmış, haram kılınmış bir fiilin işlenmesine sebep olacak bir ortamın gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Ve o hanım وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابِ bütün kapıları kapatıyor. Kapıları kilitliyor adeta. Demek ki birden fazla kapı var. Koskoca saray elbette vardır. Peş peşe kapılar kapanıyor, kilitleniyor. Yusuf'u davet ediyor. Buradan bir şey daha anlıyoruz ki günah işleyen kimseler çoğunlukla işledikleri günahın başkaları tarafından bilinmesini istemiyorlar. İstemezler. Zaten kapıların kapatılması çoğu zaman ya sır bir mesele vardır ya da bir suç işlenecektir. Yani bir gizli efendim başkaları gördüğü zaman yadırgayacağı bir durum söz konusudur. Burada Züleyha kapıları kapatıyor ve günaha hazır bir ortam hazırlıyor. İnsan çoğu zaman günahları kimsenin olmadığı yerlerde işler. Yalnızlık şeytanla baş başa olmak demektir. İnsan gurbette vatanından ayrı düştüğü zamanlarda, kendisini tanıyanların az olduğu yerlerde daha çok günaha meyleder. Günah yerlere kolayca girip çıkar. Zira tanınmıyordur. Yani mahalle baskısı üzerinde yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günahı tarif ederken buyurur ki günah vicdanının evet demediği, içini tırmalayan, gönlünü tırmalayan ve başka insanların görmesini istemediğin şeydir buyurur. İşte tam da burada bir günah fiil işlenmesi için kapılar da kapatılıyor. Ve kapılar kapatılınca işte o suç daha rahat işlenecek. Bir de şuna dikkat çekelim. Bugün sosyal medya diye bir durum söz konusu, bir gerçeklik var. Birçok faydaları yanında birçok da zararları var. İnternet diye bir efendim son zamanlarda iyice revaç bulan hemen herkesin her gün girip çıktığı bir çarşı var, bir pazar var, bir sokak var diyelim. Büyük sokak, dünya sokağı. Dikkat edilirse insanlar artık o internetle baş başa her yerde kalabiliyorlar. Çünkü cep telefonu bu imkanı sunuyor bugün. O akıllı telefon diye ifade edilen telefon türleri böyle bir imkan sunuyor. Birçok insan yalnızken, evde, odada, yatağında yalnızken çoğunlukla günah sitelere giriyor. Günah sitelere giriyor. Neden? Çünkü kimse görmüyor zahiren kendisini. Zaten Allah'ın gördüğü şuuru da onda tam yerleşmemiş. Allah'ın hesap soracağı şuuru da yüreğini harekete geçirecek kadar, yüreğini titretecek kadar içine işlememiş. Bu insanın böyle yalnızken o tür günah sitelere ya da haram diye ifade edebileceğimiz manzaralara bakması çok daha kolay oluyor. Bunun için bugün günah yolları da sonuna kadar açılmış durumda. Üzülerek ifade edelim ki bundan korunmanın da güçlü iradeden başka bir çaresi de çok fazla görünmüyor. Çok daha zorlaştı bugün yani günahtan kaçınmak. Yine bir başka mahsura dikkat çekelim. Kur'an-ı Kerim sadece kıssa anlatmaz işte böyle. Kıssanın içerisinde birçok ibretlere, birçok efendim hususlara dikkat çeker. İnsanların evlatları üniversiteyi kazanıyorlar. Baba varlıklıysa, aile varlıklıysa evladına gittiği ilde bir ev tutuyor müstakil. Yalnız kalsın oğlum, iyi çalışsın diye. Veya satın alıveriyor. Oğlum gel okulu bitince satarız diye. Ve fakat çocuğun o evde yalnız kalmasına gönlü razı oluyor ve daha rahat edeceğini düşünüyor. Bilmiyor ki o insan yalnız kaldığı zaman çoğu zaman görünen ya da görünmeyen şeytanlarla baş başa kalıyor. İnsanın nefsi dediğimiz, insanın özbenliği, sürekli kendisine kötülük fısıldayan bir yönü var. Terbiye edilmediği sürece insanın nefsi böyle kötülük fısıldar. Yani bir içinde bir zaten bir onu kötülüğe doğru çağıran sürekli bir sinsi düşman var. Bir de insan ve cin şeytanları var. İşte Efendimiz onun için buyurur ki şeytan yalnız adama daha çok yaklaşır. Yalnız gezen koyunu kurt daha çabuk kapar. Şeytan kurdu kapar. Çocuklarımıza iyilik yapalım derken kötülük yapmış oluruz. En azından 3 kişilik ev ortamı oluşturmalı. 2 kişi de mahsurludur. 2 kişi de birbirini aldatabilir. Çoğu zaman orada da bir takım mefsedetler, bir takım kötülükler, fitneler ortaya çıkabilir. En az 3 kişiden oluşan bir grupla kalmasını sağlamalı. Bu yurtlar olabilir, efendim, öğrenci evleri tarzında olabilir ama yalnız başına 2 kişilik evler tutulmamalı. Maalesef tabii bugün iş daha da ilerliyor. Kız ve erkek aynı evi paylaşabiliyor, nikahsız, güya arkadaş. Bütün bunlar işte günaha açılan kapılar, helak yolları adeta, bir takım günah çukurları diyebiliriz. Rabbimiz bu ayet-i kerimede Züleyha validenin kapıları da kapattığını ve sonunda da haydi ben sana aidim gelsene bana diyerek Yusuf'u kendisine davet ettiğini burada beyan ediyor. Hayatta birçok günahlar heyte lek der aziz kardeşlerim, değerli dinleyenlerim. Yani gelsene bana der. Haramlar bazen gelsene bana der. Haram yoldan para kazanmalar gelsene bana der. İşte rüşvet gelsene bana der. Faiz gelsene bana der. İnsanları aldatarak çok para kazanmak gelsene bana der. Bu tür haramlar çağırır bazen insanı böyle. Ve insanın da hoşuna gider bir takım şeyler. Bu da öyle. Karşı cinsten birisi gelsene bana diyor. Davet ediyor sizi. İşte burada ilk tavrınız son derece önemli. Duruşunuz önemli. İnsan yalnız başına kendi fıtratıyla, kendi özbenliğiyle baş başa kalınca bu nevi davetlere hayır demesi çok zordur. Hayır demesi çok zordur. İşte burada Yüce Rabbimiz bir anahtar veriyor bize. Yusuf Aleyhisselam'ın kullandığı cümle çok önemli. Gale meazallah diyor. Bu daveti alır almaz hemen Allah hatırına geliyor ve diyor ki Allah'a sığınırım. Böyle bir şeyden Rabbimin korunmasına sığınırım. Koru beni Rabbim. Beni bırakma Allah'ım diyerek o anda ilk tepkiniz Allah'a sığınmak olacak. Hangi günah olursa olsun ilk tepkiniz Allah'a sığınma olursa Allah size bürhanını, ayetini, ilhamını nice nice askerlerini gönderir ve görünür görünmez askerlerini gönderir ve sizi o günahı işlemekten alıkoyar. Çünkü siz her şeyin sahibine sığındınız. Bu büyük bir Rabbimizin gösterdiği kapıdır. Hayatımıza bunu bir vazgeçilmez bir esas olarak yerleştirmek durumundayız. Yani aksi halde hiç kimse kendine güvenmesin günahlara karşı. Ben de aynısını yaparım demesin. Çünkü içindeki nefsin talepleri, nefsin arzuları, şehvetleri bu nevi haramlara karşı işleme fırsatı, o haramı kimsenin görmediği şekilde bir şekilde elde etme fırsatı yakalayınca kendinizi tutmanız, iradenizi sağlam tutmanız kolay olmayacağı için Rabbimiz bize esas gücün ve kudretin sahibi olarak kendisine sığınmamızı burada işaret ediyor. Gale meazallah. İşte Yusuf Aleyhisselam o peygamber adayı, Cenab-ı Hakk'ın o seçtiği kul, bir peygamberin oğlu olan peygamber adayı ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduğu Yusuf Aleyhisselam Allah'ın lütfuyla, keremiyle şüphesiz meazallah diyor günaha karşı. Senden Allah'a sığınırım, bu günahtan Allah'a sığınırım. Ya Rabbi beni koru anlamında böyle bir cümle kullanıyor. Ve arkasından innehu rabbi ahsene mesvay ve o hanımı ikna etmek için de adeta buradaki ifade iki şekilde açıklanıyor. İkisine de dikkat çekeceğim. Ben o Allah'a sığınıyorum. Çünkü o benim Rabbimdir. Ve bana ihsanda bulunmuştur. Güzel bir mevki vermiştir. Bana iyi bir yerde bir konum lütfetmiştir Rabbim bana. Buradaki innehu'daki hu zamiri Arapçada Allah'a racidir demiş bazı müfessirlerimiz. Dolayısıyla biraz önceki verdiğim manayı vermişler. O Allah ki, o öyle bir Allah'a sığınıyorum ki o benim Rabbimdir. O benim sahibimdir. O benim terbiye edicimdir. O benim her şeyimdir adeta. Ve o bana sürekli ihsanda bulunur ve yine bana güzel bir mevki vermiştir burada. Ve o Allah innehu la yuflihu zalimun. Zalimleri şu bir gerçek ki zalimler asla felah bulmaz. Yani ben eğer bu günaha düşecek olursam Allah'ın hükmünü çiğnemiş olurum. Bir yasağı çiğnemiş olur ve yapmamam gerekeni yaptığım için zalimler safına girmiş olurum. Onun için ben zalim olmak istemem. Rabbime asi bir kul olmak istemem. Bir bu mana var. Ama daha çok müfessirlerimiz bunu değil de şu manayı tercih etmişler. İnnehu Rabbi, o Allah'a sığınırım dedikten sonra o kadına karşı, o davete karşı, o senin kocan, zevcen, o benim efendimdir. Buradaki Rabbi kelimesi bir efendi anlamında da kullanılır. O benim sahibimdir. Çünkü beni köle olarak satın almıştır. Evet, her ne kadar ben köle değilsem bile artık o benim efendimdir. O benim koruyucumdur. Ben ona karşı sorumluyum. O bana çok güzel bir konum verdi, bir mevki verdi burada. Beni besliyor, işte benim ihtiyaçlarımı görüyor. Ben ona zulmedemem. Ben ona hainlik edemem. Ben onun haremine el süremem. Çünkü sen onun zevcesisin. Ben onun haremine göz dikemem. Böyle bir haram işleyemem demiştir. Bu manayı nereden çıkarıyor müfessirler? Bu konumdan çıkarıyorlar. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu o ortamdan bunun böyle olabileceğini de söylüyorlar. O benim efendimdir ve o bana güzel bir konum vermiştir. Ve şu bir gerçek ki zalimler asla felah bulmaz. Yani ben senin kocana ihanet ederek zulme düşmüş olurum, zalimlerden olurum. Ve şunu da biliyorum ki zalimler asla başarıya erişemez. Adeta kadını da ikna etmeye çalışıyor. Hayır, yapamam. Allah'a sığınırım. Çünkü bu iş çirkin bir iş, çirkin bir fiil, bir fuhuş işi. Buraya ben giremem. Benim fıtratım, inancım buna müsait değil diyerek adeta. Bir onu söylüyor, ikincisi kocasına karşı hürmette kusur etmeyeceğini söylüyor. Diğer manada da Rabbim bana bunca ihsanda bulunmuşken ben onun hükmüne, onun çizdiği hududa, kırmızı çizgilere saygılı olmak durumundayım. Çünkü aksi halde ben zalimlerden olurum. Şunu da biliyorum ki zalimler asla kurtuluşa eremezler. Tefsirlerimizde burada yaşanmış olan birçok hadiselerden de bahsedilir. İşte Yusuf'a karşı Züleyha'nın onu kendine çekmek için neler yaptığına dair ince ayrıntılar var. Tabii onların her biri sahih rivayetlere de dayanmadığı için gerek de yok. Biz burada doğrudan Rabbimizin kelamında beyan ettiği kadar konuyu açıklıyoruz ve bunun da yeterli olduğunu düşünüyoruz. Velakat hemmet bihi ve hemme biha levla en ra'a burhana rabbih. Kezalike linasrif anhu su'a vel fahşa innehu min ibadinal muhlasin. Kadın ona sahip olmayı kesinlikle kafaya koymuştu. Niyeti kaviydi kadının. Eğer Rabbinin burhanını, kesin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da aynı şekilde ona karşı meyledecekti. Aynı istek onda da ortaya çıkacaktı. İşte böylece biz diyor Cenab-ı Hak, ondan kötülüğü ve fuhşu böylece uzaklaştırdık. Çünkü Yusuf bizim ihlasa erdirilmiş halis kullarımızdandı. Rabbimiz öyle buyuruyor. Evet, kadın niyeti kaviydi. Kavi olduğunu, güçlü olduğunu, bu isteğinin de son derece hırslı olduğunu o kapıları kapatmasından anlıyoruz. Üst üste kapıları adeta kilitliyor ve Yusuf'u kendisine davet ediyor. Şayet diyor Rabbinin burhanını görmeseydi Yusuf da ona karşı meyledecekti. Bazı müfessirler, kadın ona niyetini kurmuştu. Yusuf da öyle. Rabbinin burhanı olmasaydı o işe düşecekti diye anlarlar. Ancak şöyle demek daha doğru ki birçok müfessirimiz bunu tercih etmişlerdir. Yusuf'ta böyle bir meyil olmamıştır diyorlar. Çünkü evet, meyil olabilir, insan fıtratı, tabiatı, beşer icabı ama Cenab-ı Hak onu korumuş. Nasıl korumuş? İşte burhanını, Rabbinin burhanını, ayetini, delilini, kesin delilini bir şekilde görmüş Yusuf ve dolayısıyla öyle bir arzu onda oluşmamış. Görmemiş olsaydı o da meyledecekti demek. Onda meyil olmadı demektir. Meyil olmadığını şuradan da anlıyoruz ki o kadın hemen teklifini yapar yapmaz Yusuf Aleyhisselam'da hiçbir duraklama söz konusu olmuyor. İlk söylediği söz maazallah, Allah'a sığınırım. Bunu işte meyil olduktan sonra söyledi ya da burhanını gördü, Rabbim burhanını gördü, ondan sonra söyledi değil. Teklifi alır almaz senden Allah'a sığınırım bu kötülüğü işlemekten Allah'a sığınırım diye net bir tavır ortaya koymasından anlıyoruz ki buradaki mana Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı o da meyledecekti. O burhan nedir? Rabbinin delili, Yusuf'un gördüğü nedir? Bazıları diyor ki müfessirlerimiz, onun imanı son derece kaviydi, güçlüydü. Dolayısıyla o günah neticesinde başına gelecekleri biliyordu. Ve onu kesin bir bilgi halinde o kadar netti ki adeta aynel yakin, yani gözle görürcesine o fiil neticesinde, o günah neticesinde ne tür bir azapla karşı karşıya kalacağını çok canlı bir şekilde gördü. Bir böyle bir mana veriyorlar. Bazı müfessirlerimiz burada daha değişik manalar söylüyorlar. Mesela diyorlar ki o anda Yusuf Aleyhisselam hemen yanı başında bir manzara gördü ki korkunç bir manzara. Bir ejderha gördü diyorlar mesela. Bazı müfessirler diyorlar ki tavan o anda yarıldı. Tavandan Yakup Aleyhisselam, babası Yakup Aleyhisselam elini, parmağını ağzına götürmüş şekilde Yusuf ne yapıyorsun anlamında bir beden dili işareti yaptı. Onu görünce hemen Yusuf geri kaçtı. Bir başkası diyor ki işte hemen karşısında zinaya yaklaşmayın tarzında bir ilahi ikaz gördü. Bütün bunlar efendim bir takım rivayetler veya fesirlerimizin İsrailiyat da diyebiliriz. Oralardan aldıkları bilgiler. Fakat şunu anlıyoruz ki belki de Yüce Rabbimiz o anda onun gönlüne müthiş bir o harama karşı bir direnç duygusu indirdi. İlham etti. Gönlüne o fiili son derece çirkin gösterdi. Belki Yüce Rabbimizin Yusuf Aleyhisselam'ı o günahtan böyle uzaklaştırmasının temelinde iki şey var. Bir, Yusuf Aleyhisselam'ın o teklifi alır almaz hemen Rabb'e sığınması, meazallah demesi. Çünkü Allah'a sığınmak, Allah'ı hatırlamak insanın gözünü gönlünü açan bir şey. Nitekim bir başka ayette mesela şeytanla ilgili اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ayetinde ki manası şöyledir. Onlara her ne zaman şeytandan bir dürtü gelse hemen Allah'ı hatırlarlar ve artık her şeyi apaçık ayan beyan görürler. Yani gafletten kurtuluyor. Gaflet perdesi açılıyor. Allah'ı hatırlıyorsunuz o anda ve siz günaha karşı bir direnç kazanıyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam'da olan hadise de Allah-u Alem böyle bir hadise. Çok güçlü bir şekilde Allah'a sığınınca o güçlü bir şekilde Yüce Rabbimiz o kulunu koruyor. Gönlüne indirdiği duygularla koruyor. Bizim göremediğimiz askerleriyle koruyor. Bilemiyoruz. Evet, manzara da açmış olabilir mi? Açmış olabilir. Babası Yakup'u görmüş olabilir mi? Olabilir. Bazı insanların, bazı kulların manevi keşif halleri olur. Keşif hali dediğimiz adeta aradaki perdeler kalkar. Bir takım zuhuratlar olabilir. Yani bunları da çok fazla yadırgamamak lazım. Kişiden kişiye değişir. Fakat bunun manevi bir iradenin güçlenmesi anlamında gönlüne harama karşı bir duygu, onu çirkin gören bir duygu yüklemiş olabilir Rabbimiz. Burhan bu da olabilir. Ve diyor Rabbimiz işte biz böyle diyor ondan yani Yusuf'tan kötülüğü ve o fuhşu gidermiş olduk. Çünkü o bizim son derece halis, ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Buradan şunu da anlıyoruz. İnsan ihlasa erer. Yani kulluğunu halis bir şekilde hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde Allah'a tahsis edebilir. Ben senin kulunum ya Rabbi. Beni koru Allah'ım. Ben yalnız seni ilah kabul ederim. Rabbim yalnız sensin. Ve sana her konuda itaat ederim anlamında. Böyle bir Allah'a yapışırsa, sarılırsa kul Allah onu koruyacaktır. İnsan şeytanlarına karşı da, cin şeytanlarına karşı da koruyacaktır. Nitekim ayet-i kerimede Sad suresinde 82-83'te İblis diyor ki senin sana and olsun ki senin diyor izzetine and olsun ki Cenab-ı Hakk'a söylüyor. İşlerinden ihlaslı kulların hariç elbette onların hepsini azdıracağım dedi. İblisin bu meydan okumasına dikkat ederseniz burada yine o da diyor ki ihlaslı kullarını ihlasa erdirilmiş kullarını ben saptıramam. Onlara yapacak bir şeyim yok. Çünkü onlar sadece sana kul olmayı gönüllerine koymuşlar. Onlar senin korumanda. Onlara yapacak bir şeyim yok. Ama böyle bir halisiyet, böyle bir ihlas, böyle bir samimi kulluk kendisinde yoksa onlara girecek yol bulurum diyor şeytan. Cenab-ı Hak da zaten benim kullarım üzerinde senin hiçbir sultan olamaz diyerek şeytana cevabını veriyor. İşte şeytan insan şeytan olur, cin şeytan olur. İnsan bu ayette de ifade edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın samimi, ihlasa erdirilmiş, ihlas sahibi kullarından olursa ona insan şeytanları ve cin şeytanları yaklaşamaz. Daha doğrusu ihlas hem korunur hem korur. Allah ihlası verdiği kulunu korur. Öyleyse Cenab-ı Hak'tan ihlas istemeli, samimiyet istemeli. Kullukta böyle bir kalite istemeli. Yusuf Aleyhisselam böyle hayır dedikten sonra demek ki çok fazla hemen beklemeden bakıyor ki niyet kötü. وَاسْتَبَقَ الْبَابِ وَقَدَّتْ قَم۪يصَهُ مِنْ دُبِرٍ وَاَلْفَيَا سَيِّدَ هَالَدَ الْبَابِ وَاسْتَبَقَ الْبَابِ Hemen kapıya doğru koşuştular ikisi. İkisi de kapıya doğru koşuştu. Önde Yusuf Aleyhisselam, arkada Züleyha kapıya doğru koştular. Ve وَقَدَّتْ Züleyha o kadın Yusuf'un gömleğini arkasından ikiye ayırdı adeta, yırttı. Yukarıdan aşağıya doğru gömleği iki parça yaptı. Arkasından asılınca gömlek yırtıldı. Ve elfe ya seyyideha ledel bab, kapının yanında hemen, kapıyı demek ki o anda açıyor Yusuf Aleyhisselam o hızla, kadın arkasında ve kapının dışına çıkar çıkmaz hemen kadının efendisiyle karşılaşıyorlar ikisi de. Burun buruna geliyorlar adeta. Galet, hemen tabii neye uğradığını şaşırıyor kadın. O esnada öne çıkıyor adeta. Dedi ki kadın, مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوَاً اِلَّا اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Herhalde diyor, senin diyor eşine, ehline bir kötü niyetle yaklaşanın cezası ya hapsedilmek olmalı ya da şiddetli bir işkenceye, azaba maruz kalması olmalı. Değil mi? Öyle değil mi diyor. Bundan başka bir karşılık olabilir mi? Yani bu delikanlı demek istiyor, bana saldırdı, bana tecavüz etmek istedi. Artık bunun cezası ya hapis ya da şiddetli bir azap olmalı. Burada bunun hakkı ölüm olmalı demiyor da Züleyha diyor ki ya hapsedilsin ya da şiddetli bir cezaya çarptırılsın diyor. Allahu alem. Tabii onda gönlü olduğu için, Yusuf Aleyhisselam'a gönlü aktığı için, sevdalandığı için, ümidi hala tükenmediği için, onun ilk etapta öldürülmesi teklifini yapmıyor dikkat edilirse burada. Diyor ki bunu ya hapse koymalısın ya da buna şiddetli bir ceza vermelisin. İşte kırbaç cezası ver, başka şey ver. Hem tabiri caizse benim teklifimi geri çevirdiği için o cezasını çeksin ama hem de ölmesin diye böyle bir ikili bir azap ya da ceza teklifinde bulunuyor. Kendi suçunu kapatmak için. Gale, buna göre bunun karşısında Yusuf Aleyhisselam susmuyor tabii. Diyor ki, hiye râvedetni an nefsi. Hayır diyor. O benim nefsimden murad almak istedi. Yani beni kendisine davet etti. Benimle beraberlik yaşamak isteyen oydu, o kadındı. Ve şehide şahidun min ehliha, bir de kadının yakınlarından bir şahit şöyle bir şahadette bulundu, şöyle bir tespitte bulundu. Demiş ki o, inkâne gamiyusuhu gudde min gubilin, eğer gömlek, demiş, gömlek önden yırtıldıysa, fesadakat, kadın doğru söylüyordur. Yani Yusuf ona saldırmıştır. Ve huve minel kâzibin, Yusuf yalancıdır, yalancılardandır. Fakat ve inkâne kamyusuhu gudde bin dübürin, gömlek arkadan yırtılmışsa, fekezebet, o zaman kadın yalan söylüyordur. Ve huve mines sadıkîn, o Yusuf sadıklardandır, o doğru söylüyordur. Felemme ra'a kamyusuhu gudde bin dübürin, kâle innehu min keydikün, inne keydekünne azîm. O diyor evin erkeği, hanımın kocası baktı ki gömlek arkadan yırtılmış. Döndü hanıma dedi ki, bu sizin büyük hile ve düzenbazlıklarınızdandır. Bu sizin hilenizdir. Gerçekten sizin hileniz, siz kadınların hilesi demek, siz kadınların hilesi çok çetindir, çok büyüktür. Anlıyor tabii. Bu hanımdan kaynaklandığını anlıyor. Sonra Yusuf'a dönüyor, diyor ki, Yusuf'u, a'rid an hâdâ. Ey Yusuf, sen bunu unut diyor. Sen bunu unut. Yayma etrafa. Bu aramızda kalsın. Bu işi görmezden gel. Kadına dönüyor, diyor ki, vestağfiri li zenbik. Sen de işlediğin şu suça bir istiğfar et, bir tevbe et bakalım. O putperest bir kavim olmasına rağmen yine de demek ki o kavimde de bu zina bir büyük günah olarak görülüyor. Ve sen de diyor günahına bir istiğfar et, bir tevbe et. İnneki künti minel hatiin, gerçekten sen büyük suç işleyenlerden birisi oldun. Böyle yapmakla, Yusuf'a sarkıntılık etmekle esasen sen bir suç işleyenlerden, günaha düşenlerden, büyük bir hataya düşenlerden birisi oldun diyerek hanımına da böyle bir tavsiyede bulunuyor. Evet, inşallah bir sonraki efendim programımızda bu kıssanın bundan sonraki bölümünü işlemiş olacağız. Ancak burada bir hususa dikkat çekelim. Mısır Azizi'nin dilinden Cenab-ı Hak o kadınlara yönelik sizin hileniz büyüktür diye bir cümle sarf ediyor. Bazı alimler buradan kadınla imtihanın büyük bir imtihan olduğunu, onların bir şekilde hile ve tuzaklarının büyük olabileceğine dikkat çekilmiş oluyor. Fesirlerimiz bu inceliğe de dikkat çekerler. Tabii buna mukabil kadınların hepsi böyle değil. Son derece iffetli, son derece saygın hanımefendiler için böyle bir şey elbette asla düşünülemez. Ama erkeklerin içinde de nice tabii art niyetli, kötü, hilekar olanlar vardır. Burada Züleyha validenin Yusuf Aleyhisselam'a karşı böyle bir düzen kurması ve arkasından da kendisinin suçsuz olduğunu ortaya koyma adına bir çabanın içine girmesi neticesinde kendisinin suçu da ortaya çıkınca kocasının söylediği bir sözdür. Burada bütün hanımlara aynı şeyi nispet etmek doğru ve adaletli değildir. O bakımdan bu konuda da hassas bir yol elbette izlenmelidir efendim. Günah erkekten de ortaya çıkar, hanımdan da ortaya çıkar. Hile ve düzenbazlık her iki cinsten de ortaya çıkar. Fakat burada Rabbimiz özellikle belki bu azizin dilinden böyle bir hilekarlıkta bazı hanımların çok daha ileri gidebileceğine dikkatle çekmiş oluyor. Bu da altı çizilecek bir husustur. Allah'a emanet olunuz.